Kıymetli dinleyenler, değerli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
Nasılsınız? İyisiniz hocam.
Elhamdülillah. Çok şükür. İyiyiz.
Allah iyilikler
Allah bundan
versin
geri koymasın.
Amin. Allah razı olsun
Amin.
Hocam.
Amin. Cümlemizde.
Hocam bizim hazırlamış olduğumuz ve dinleyicilerimizden gelen sorularla programımıza başlayacağız. Ama öncesinde yarın akşam 3 aylara girmiş olacağız. Cuma akşamını cumartesiye bağlayan gece Recep ayının birini idrak etmiş olacağız ve 3 aylara evet. girmiş olacağız. Bu vesileyle tüm dinleyicilerimizin, tüm izleyicilerimizin 3 aylarını tebrik edelim. Rabbim hakkıyla idrak edebilmeyi nasip eylesin. Hocam sorumuz şu, 3 aylara has bir ibadetimiz var mı İslam dininde? Bir Müslüman bu 3 ayları nasıl değerlendirmeli? Buradan başlayalım efendim, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben de tüm bizi izleyenlerin, gerek radyoda gerekse ekranda izleyenlerin 3 aylarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın bu ayları tüm İslam aleminin daha huzurlu günlere erişmesi, hatta dünyanın daha huzurlu günlere erişmesi için vesile kılmasını niyaz ediyorum. Efendim şimdi 3 aylar nedir? 3 aylara has özel bir ibadet var mıdır? 3 ayların fazileti nereden kaynaklanır gibi haliyle bu aylarla ilgili olarak aklımıza bir takım sorular takılır. Bu 3 aylar bizim kültürümüzde oldukça önemli yer tutmuş. Ve bu aylarla ilgili olarak çeşitli kitaplarda çeşitli rivayetler, çeşitli bilgiler yer almış. Bu rivayetlerden bir kısmı insanları daha çok ibadete teşvik mahiyetinde, ayette, hadiste olmamasına rağmen türden olmuş. Bazıları bir şekilde bir kaynağa dayandırılmış. Şimdi 3 aylar hangileridir? Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Şimdi bu Recep ayı, bizim ilk gireceğimiz ay Recep ayıdır. Recep ayıyla ilgili olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayet var. O rivayette buyurur ki Peygamber Efendimiz, Ya Rabbi bize Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a eriştir. Yani burada şöyle bir şey anlıyoruz. Recep ve Şaban ayları Ramazan'a götüren bizi bir şey, merdiven. Yani Recep'i ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a eriştir. Ki bu duadır aynı zamanda ve sık sık söylenir, söylenmesi de gerekir. Allahümme barik lena fi Recep'e ve Şaban ve belligne Ramazan. Bu şekilde biliyorsun ediyoruz. Şimdi Recep ayı, Kur'an-ı Kerim'de geçen eşhur-u hurum ifadesi var. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın aylarının 12 olduğu, bunlardan haram ayların olduğu ifade edilir. Ama bu haram ayları hangileridir, hangi aylardır? Bu Kur'an'da isim isim zikredilmez ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu haram ayların Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğunu söyler, ifade eder. Bu Zilkade, Zilhicce ve Muharrem peşi peşindedir. Recep ayrı bir şey, dilim içerisindedir. Bu aylar Hazreti İbrahim'den itibaren o coğrafyadaki insanların saygı gösterdiği, haram kabul ettikleri, savaşmanın, didişmenin haram kabul edildiği, değer verilen, hürmet gösterilen aylardır. İslam döneminde de bu aylar aynı saygıya mazhar olmuş ve bu saygıyı devam etmiş Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle. Recep ayı bu oluyor. Tabii kaynaklarda Recep ayı ile ilgili dediğim gibi çok farklı şeyler var. İfadeler var. Bu ifadelerin birçoğu dediğim gibi sağlam bir kaynağa dayanmıyor. İşte bazıları bazı alimlere veya işte önderlere nispet edilmiş ifadeler var. Onlara girmeyelim. Peki bu aylarda ne ibadet, nasıl ibadet yapalım? Şimdi dinimizde özel zamanlarla ilgili özel ibadetler çok yok. Yani ibadet deyince biz ne anlıyoruz? Namaz kılma, oruç tutma, zikretme, tefekkür, efendim bunları anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim okuma. Ve her zaman bu saydığım ibadet türleri yapılabilir. Yapılır da. Peygamber Efendimizin oruçla ilgili olarak özellikle tavsiye ettiği zamanlar var. Mesela pazartesi günleri. Mesela eyyam-ı bid dediğimiz her ayın 13, 14 ve 15'i yani gök ayının. Efendim işte Zilhicce'nin ilk 10 günü hacca gitmeyenler için 10 gün, hacca gidenler için 9 gün Zilhicce'nin. Yani o haç kurban ayının o günleri. Bunlar da veya aşureden bir gün önce ve aşure günü veya aşure günü ve ertesi gün. Bunlar hep Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Mesela bunlar içerisinde en güçlülerinden birisi pazartesi orucudur. Peygamber Efendimiz orucu tutarmış ve pazartesi günleri de oruç tutmayı teşvik edermiş. Ben pazartesi günü doğdum. Bana peygamberlik pazartesi günü verildi. Ve ben Kur'an-ı Kerim bana pazartesi günü inmeye başladı. Hadis-i şerifte bu şekilde ifade ediliyor. Tabi bunlar dediğim gibi uzatmayalım. Recep ayında da işte bunlardan birini yaparız biz. Bunları yaparız yahut da. Yani ne yaparız? Namaz kılarız. Oruç tutarız. Efendim Kur'an-ı Kerim okuruz. Zikir yaparız. Tefekkür. Yani Allah'ın gücünü, kuvvetini, eserlerini tefekkür ederiz. Bu bizim imanımızı artırır. Ha şimdi Recep ayında şu kadar namaz kılmak, şu kadar oruç tutmak diye bir şey yok. Ve Recep ayını ve Şaban ayını baştan sona oruçlu geçirme de yok. Ama haftada 3 gün diyelim ki oruç tutabilir insan. Haftada 2 gün oruç tutabilir pazartesi, perşembe günleri. Veya daha çok tutar, bir gün tutar, bir gün tutmaz ki Peygamber Efendimiz buna Davut orucu demiştir. Diğer zamanlar için de söz konusudur. Ama bu dediğim gibi kültürümüzde önem verilen, değer verilen bir zaman dilimidir. Ve bu Ramazan'a hazırlık kabilindendir. Hatta Şafii mezhebine göre, bak onu da söyleyeyim, belki ileriki programlarda da temas etmemiz gerekebilir. Eğer kişinin devamlı adet haline geldiği oruç değilse, Şaban'ın son 15 günü oruç tutmak caiz değildir. Çünkü bu şekildeki bir oruç Ramazan heyecanını ortadan kaldırır diyorlar. Yani o rutin hale gelir oruç. O Ramazan'da duyulan o heyecan, o aşk ortadan kalkar. Yani Şafii mezhebinde böyle bir görüş bile var. Yani Recep ve Şaban'ın tamamını oruçlu geçirme diye dinimizde bir sünnet yok. Bir mendup yok. Ama şu bir vakıa, Peygamber Efendimiz Ramazan'dan sonra en çok Şaban ayında oruç tutarmış. O bir gerçek. Evet, şimdi yani bu Recep bu. Söyleyebileceğim aklıma gelen kısaca bunlar. Tabii çok,
aylarla alakalı, evet.
Çok şeyler var bununla ilgili. Sözler var. Mesela bugün zamanımızda internette bir sürü insan önüne gelen bir şey yazıyor. Bunun kaynağı nedir, ne değildir, sağlam mıdır, değil midir? Onlara pek bakan yok. Hatta ben rastladım Recep'le ilgili 40 hadis veya 3 aylarla ilgili 40 hadis diyor. Kaynağına bakıyorsun Şia'nın bir şeyi, sitesi. Ama bizim insanımız bunlara giriyor. Ve onlardan bazı maalesef doğru olmayan bilgiler de aldığı oluyor.
Evet, bir kez daha dinleyicilerimiz de bu manada uyarmış olalım.
Evet.
3 aylarla alakalı.
İbadetten zarar gelmez.
Evet.
Ama bunu farz, yani olanların dışındakileri farz kaymamak. O önemli.
Evet.
Ve bir de Peygamber Efendimiz'in yaptığı ibadetler. Bunlara dikkat edildiği zaman istediğin kadar çok ibadet et.
Eyvallah.
İstediğin kadar çok Allah de. İstediğin kadar çok namaz kıl. Oruç tut. Ama her gün değil. Senenin her günü değil mesela. Bunlar hep sevap getirici şeylerdir.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Aileyle alakalı sorularımız var. Evlilikle alakalı daha doğrusu. Evlilik öncesiyle alakalı sorularımız var. Bir dinleyicimiz şöyle sormuş hocam. Kendisine dünür gidilen ya da sözlü olan bir hanımefendiye başkası evlilik teklif edebilir mi?
Evet, şimdi güzel bir soru. Bu insanların, yani bizim dinimizde çok önemli noktalardan birisi veya çok önemli ilkelerden birisi başkasına zarar vermemek. Başkasının zararına sebep olmamak. Kıskançlık duymamak. Bunlar fevkalade önemli. Şimdi onun için Peygamber Efendimiz, hani bizim halk arasında bir söz var, pişmiş haşa su dökmek. Pişmiş haşa su dökmeyi engelliyor. Ve bu iki konuyla ilgili olarak bir Müslümanın, bir kimsenin nişanlısı olan veya sözlüsü olan birisine dünür olmak, talip olmak, bir de yapılmış ve pişmiş olan bir pazarlığın arasına girip pey vermek. Bu ikisini Peygamber Efendimiz yasak ediyor.
Evet, pey vermek derken hocam?
Yani fiyat vermek.
Fiyat vermek.
Fiyat artırmak. Bunu Peygamberimiz diyor ki, sizden biriniz bir Müslüman kardeşinin mahtubesi üzerine hıtbete ahihi ifadesi kullanıyor. La yahtub ahadukum hutbete ahihi. Yani sizden biriniz kız bir Müslüman kardeşinin nişanlısına talepte bulunmasın. Ve sizden biriniz pazarlık eden bir kardeşlerinin arasına girip de fiyat yükseltmesin. Bu hadisten dolayı bu şekildeki muameleler, yani sözlüye veya nişanlıya talip olan olma veyahut da işte varılmış bir anlaşma ama henüz akit yapılmamış, böyle bir durumda fiyat verme, fiyat yükseltme mekruh kabul edilir. Dinimizde mekruhtur. Ve bu mekruh da tahrimen mekruhtur. Peki birisi birine talip. Hiçbir şekilde de ona üzerine bir başkası talip olmayacak mı evlilikte? Tabii burada biz damat adayına zarar vermeyeceğiz elbette ama gelin adayına da zarar vermememiz lazım. Düşünün ki birisi bir hanıma talip. Ve hanım tarafı söz vermemiş. Olur dememiş. Görüşelim bir daha gelin dememiş. Hayır kardeşim, sizinle biz böyle bir şeye girişemeyiz diyor. Ve öbürü de istemeye devam ediyor. Yani o damat tarafı, erkek tarafı da istemeye devam ediyor. Her gün gidiyor. Sık sık gidiyor. Böyle bir durumda bu şey nişanlı değildir bu. Sözlü de değildir. Dolayısıyla böyle bir arada bir başkası gidip ona talip olabilir. Çünkü o başkası o hanıma için daha menfaatli, daha iyi olabilir. Onun da önünü kesmememiz lazım. Veya birisi bir mala talip olmuş satın almak için. Bir fiyat vermiş. Satıcı diyor ki o fiyata vermem asla kardeşim. Öteki ısrar ediyor. Bu vermem diyor. O ara birisi gelip hadi ben sana şu fiyatı verdim diyebilir. O arada satış yok henüz. Ama alım satım akdinde bir fiyat üzerinde kontak kurmuşlar ama akdi tamamlamamışlar sözleşmeyi, satış sözleşmesini tamamlamamışlar. Böyle bir esnada birisinin gelip de fiyat vererek önceki o sözleşmeyi veya önceki o yapılan, varılan anlaşmayı diyelim bozamaz, bozmaması lazım. O mekruh olur.
Evet. Hocam yine bu nişanlılarla alakalı bir sorumuz var. Nişanlıların veya sözlülerin de diyebiliriz buna. İlişkileri nasıl olmalı ve nişanlılık döneminde dini nikah kıyılabilir mi?
Şimdi nişanlılık, nişan kelimesi Türkçe'de ne için kullanılır? İşaret.
İşaret.
İşaret, emare. Şimdi nişanlılık, yani bu insanlar evlenecek. Bu anlamda bir evlenecek olan erkek ve kadın arasında varılan bir efendim kabul. Evlenecek, evlenmiş değil. Evlenecek. Dolayısıyla bir yabancı gelip de araya girip bozmasın bunları. Ve biraz da bu aileler birbirlerini tanısın. Aileler de birbirlerini tanısın. Ama ortada evlilik yok, nikah yok. Dolayısıyla nişanlılık döneminde nişanlılar birbirlerine yabancıdır. Yabancıdır. Yani nişanlı olmadan önce ne iseler, o mahremiyet açısından veya hısımlık açısından ne iseler, nişanlılık döneminde de aynıdırlar. Bunun anlamı, kız, gelinler olacak kız, damat adayına yabancıdır. Onunla yabancı bir insanla muamelesi neyse onu yapabilir. Onunla aynı odada kalamaz tek başına. Onun yanında tesettür, riayetsizlik edemez. Veya o kızın anası, o damat adayının kaynanası değildir henüz. Dolayısıyla yabancıdır. Bunlara riayet edilmesi lazım. Peki kıyılabilir mi? Nikah kıyılabilir mi? Nikah her zaman kıyılabilir. Ama burada varılan sonuçlara baktığımız zaman Nişanlılık döneminde nikah kıyılmamalıdır. Kıyılmamalıdır. Tavsiyemiz o istikamette. Niye? Şimdi aslında nişanlılık dönemindeki nikah kıyma olayı daha çok ya muhafazakar ailelerde oluyor. Çünkü bunlar nişanlı diyor. İşte birbirlerini tanısınlar, geçsinler, tosunlar, günah olmasın, haram olmasın falan diye. Bu amaçla kılınıyor, kıyılıyor nikah. Dini nikah tabii. Bunun için kıyılıyor. Ve bu dini nikahın devlet nazarında hiç kıymeti yok. Şimdi bu iyi niyetle yapılan bir işlem. Ama bunun kötü sonucu doğuyor. Nedir o kötü sonuç? Şunu söyleyeyim. İyi niyetle yapılan kötülükler o kötülüğü mazur göstermez.
Evet.
Bu genel ilkedir bu.
Bir daha alalım hocam.
Yani iyi niyetle yapılan kötü işler o kötü işi mazur göstermez. Şimdi burada iyi niyetle yapılıyor ama sonuçta kötü sonuçlar çıkıyor. Ne gibi? Bunlar anlaşamıyorlar. Yani nişanlılık dönemini bir süre geçtikten sonra bu iki insanın evliliklerinin doğru olmayacağı, iyi gitmeyeceği anlaşılıyor. Ve bunlar ayrılıyorlar. Ha şimdi ayrıldıkları zaman eğer erkek diyelim ki ayrılıyorsa o pek problem çıkarmıyor. Nikahı olsa bile ne yapıyor? Bozuyor onu. Boşuyor. Ama şu çok yaşanıyor. Kız tarafı nişanı bozuyor. Ama nikah da kıyılmış. Erkek taraf bu sefer boşaması lazım o kızın bir başkasıyla evlenebilmesi için. O nikah kıyılan ve nişanlı olan ki aslında o kocadır artık nikahtan sonra. Onun boşaması lazım. Ve bu boşama da ancak onun erkeğin boşamasıyla olacak. Mahkeme yok çünkü ortada.
Resmi bir nikah yok, yok çünkü.
Boşamıyor. Boşamayınca ne oluyor bu sefer? O kız ortada kalıyor.
Evet.
Yani ortada kalıyor derken başladım şu.
Böyle bir soru var hocam. Onu da hemen eklemiş olayım. Bunu da cevaplamış olalım. Bir dinleyicimiz de demiş ki nişan sırasında kıyılan nikah nişanın bozulmasıyla sona erer mi?
Ermez.
İşte. Evet. Tam bunun üzerine evet.
Nişan esnasında kıyılan nikah nişanın bozulmasıyla sona ermez. Nikahın bozulmasının yolları var. Sona ermesinin yolları var. Bir, kocanın boşaması. İki, mahkemenin boşaması. Üç, hakemlerin boşaması. Yani ne demek bu? Kocanın boşaması belli. Yani koca, nikahla alınan koca. Sen boşsun der. Seni boşadım der. Boş ol der. Bizim Türkçedeki kullanılan ifadeler bunlar. Ve kadın boş olur. Bir. Mahkemenin boşaması. İşte mahkemeye verilir. Geçimsizlikten dolayı veya başka sebeplerden dolayı. Hakim dinler tarafları filan. Ondan sonra bunların boşanmalarına karar verir. Üçüncüsü de hakem. Bu hakem nedir? Aslında bizim fıkhımızda hakem olayı mahkemeden önce gelir. Yani geçimsizlik olduğu zaman bir karı koca arasında bir erkek tarafından bir kadın tarafından birer hakem tayin edilir. Ve bu hakemler tarafları dinler ve bunların arasını düzeltmeye çalışır mümkünse. Eğer düzeltemezlerse bu sefer bazı mezheplere göre o kaydı da koyalım. Çünkü çoğunluğa göre hakemler boşayamazlar. Hakemler mahkemeye götürürler. Yani biz bunların arasını düzeltemedik. Sen bak derler hakime. Ama bazı mezheplere göre hakemler boşar. Ve aslında günümüzde tabii dini nikahı, resmi olmayan dini nikahı mahkeme tanımadığına göre hakem olayında hakemlerin boşamasını kabul etmek gerekir.
Evet.
Yani yolu budur.
Evet hocam. Peki. Hocam ibadetlerle alakalı birkaç sorumuz var. Bir dinleyicimiz mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır diye sormuş.
Vardır ama şu var. Bazı mezheplerde farz olan şeyler diğer bazı mezheplerde genelde sünnettir. Mesela Şafii mezhebinde niyet etmek abdeste farzdır. Ama Hanefi mezhebinde farz değildir. Veya sıra. Yani biz abdest alırken bu abdest ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Yani siz namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayınız, dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız, başınızı meshediniz ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayınız anlamında ayet-i kerime var. Burada bir sıralama var. Nedir o sıralama? Önce yüzü yıkamak, sonra elleri dirseklere kadar yıkamak, sonra başı meshetmek, sonra ayakları yıkamak. Bu sıra Şafii mezhebinde farzdır. Ama Hanefi mezhebinde sünnettir. Öbür taraftan ara vermeden yıkamak, peşi peşine yıkamak. Bazı mezheplerde farzdır. Mesela Maliki mezhebinde başın tamamını meshetmek farzdır. Hanefi mezhebinde dörtte birini meshetmek farzdır. Şafii mezhebinde üç tane kıl bile olsa ona dokunuvermek farzdır. Yani bu şekilde farklılıklar var ama dediğim gibi birisinin farz dediğine mutlaka öteki en azından sünnet demiştir. Bizde de ne yapıyoruz Hanefiler olarak abdest alırken? Önce elimizi yıkıyoruz. Bu el yıkama eskiden çeşme her yerde yoktu. Ve açık kaplarda tencere gibi, leğen gibi sular alınıp oradan abdest alınıyordu. Önce eli temizlemek için önce el yıkanıyordu. Ondan sonra yüz yıkanıyordu o avuçla alınan su ile. Dolayısıyla abdest için ilk yıkanan organ yüz olmuş oluyordu. Tabii biz şimdi aynı şeyle çeşmeden de olsa elimizi yıkıyoruz önce. Ondan sonra ağza su almak mesela sünnet bizde. Diğer mezheplerde de sünnet. Bu biz de aynı sırayı takip ediyoruz. Yani Şafilerin farz dediğini biz de sünnet olarak takip ediyoruz. Bu açıdan problem olmaz.
Evet. Peki hocam, bir mezhebe göre farz olan abdestin farzlarıyla o kişi sadece o farzları yapmış olsa abdest almış olur mu? Yani mesela Hanefi'ye göre sadece farzlarını yaptı, abdest almış olur mu?
Olur. Olur. Hatta şu vardır. Bir kimse diyelim ki Hanefi mezhebine göre gusletmesi gerekiyor. Bir denize daldı veya bir havuza daldı, çıktı. Ağza da burnuna su verdi. Ha, bu ne oldu? Gusletmiş oldu. Abdestte de aynıdır durum. Yani farzlar yerine getirdikten sonra hangi ibadet olursa olsun, sadece namazda vacipler var biliyorsunuz. Abdestte vacip yok. Namazdaki farzı ve vacibi yaptığı zaman bir kimse, sünnetleri terk etse bile onun namazı namazdır. Mesela secdeye vardığı zaman üç defa değil de bir defa Sübhane Rabbiyel Ala dese. Veya rükâ eğildiği zaman hiç Sübhane Rabbiyel Azim demese bile rükâyı. Sünneti terk etmiş olur. Ama farzı vacibi yerine getirdiği için namazı namazdır. Abdestte de aynı şekilde. Zaten vacip yoktur abdestte. Sünnet vardır, farz vardır. Farzlar yerine getirildiği zaman kişi o abdesti almış sayılır.
Evet. Özür haliyle alakalı bir sorumuz var hocam. Şimdi özür hali ne demektir? Bunu bir sormuş dinleyicimiz. Bir de özür halinde sayılan bir kişi nasıl abdest alacak? Bunları da bize iletir misiniz hocam? Buyurun.
Özür adı üstünde mazeret. Hı hı. Yani ki bu özür hali bir kimsenin vücudundan abdest bozucu bir şey çıktığı için ve bu çıkma süreklilik veya çok olduğu için efendim abdesti tam istediği şekilde alamama durumu. Peki nelerdir bunlar? Mesela vücuttan devamlı kan gelebilir. Nereden gelir bu? İşte dışkı yoluyla gelebilir. Dışkı tarafından gelebilir veya idrar tarafından gelebilir. Veya hanımlarda daha çok tabii bu söz konusudur. O istihaza dediğimiz yani o normal adet kanamalarının dışındaki o kanamalar bu olabilir. Veya burun kanaması olabilir. Veya insan idrarını tutamaz. Ki abdest bozucu bir şeydir. Veya ne bileyim yelini tutamaz. Yani o yellenme olayını tutamaz. Bunlar tek tek sayılıyor fıkıh kitaplarında. İşte intilakul beden diyor. Mesela bu infilatü rih diyor. Bu şekilde ifadeler geçiyor. Şimdi bir kimseden eğer ilk başladığında bu vücuttan çıkan ve abdest bozucu olan şey ilk başladığında bir namaz vakti başından sonuna kadar devam ediyor ise, etmiş ise ve ondan sonra da her namaz vaktinde bir defa tekrarlanıyor ise bu kimseye özür sahibi denilir. Yani örnek vereyim. Mesela diyelim ki ilk başladığında en kısa namaz vakti hangisi? Akşam namazı vakti. akşam ezanı okunduktan yatsı ezanı okununcaya kadar kendisinden devamlı idrar damlamış. Veya kan çıkmış kendisine devamlı. Ondan sonra da her namaz vaktinde en az bir defa tekrarlıyor bu. Bu kimse özür sahibidir. Peki özür sahibi nasıl namazını kılar, nasıl abdestini alır? Bir defa abdest alma aynen normal insan gibi abdestini alır. Ama kendisinde bu özür olduğu için o özür, başka abdest bozucu bir şey yoksa o kişinin abdestini bozmaz. Bu özür o kişinin abdestini bozmaz. Yani bu kimse kendisinden idrar damlayıp dursa bile o abdestli sayılır ve onunla namazı kılar.
Rutinin dışında bir şey olursa abdesti bozulur.
O ayrıca bozulur. Rutinin dışında.
Yani necaset geliyor sürekli vücudundan ama o esnada da yerlendi.
Yerlendi, o aldı, abdest o bozuldu. Ve o esnada burnu kanadı, yine abdest bozuldu. Ha, bir fark var tabii burada. Özür sahibi olan kişi her namaz vakti için ayrı bir abdest alması lazım. Her namaz vakti için. Hanefi mezhebinde böyle. Ama bizi dinleyen Şafii kardeşlerimiz olabilir. Onlara göre her namaz için. Mesela diyelim ki öğle namazı vakti girdi, abdesti aldı kişi. Bu kişi onunla öğle namazını kılar. Ve o öğleden ikindiye kadar olan süre içerisinde Hanefi mezhebine göre kaza namazı da kılabilir. Aynı
başka
abdestle.
İbadet de yapabilir yani.
Nafile namazı da kılabilir aynı abdestle. Ama Şafii mezhebine göre öyle değil. Şafii mezhebine göre öğle namazını kıldı, abdest bozuldu. Kaza kılmak istiyor, tekrar abdest alması lazım. Böyle bir ayrım var aralarında.
Özür halinin halinde olan kişinin elbisesine peki hocam bir necaset bulaşsa ondaki durum nasıl?
O özüre sebep olan necaset namaza mani olmuyor. Ama eğer bu çok sık olmuyor ise ya da kişi temizleyebiliyorsa veya değiştirebiliyorsa elbette o tavsiye edilir.
Değiştirmesi tavsiye,
edilir ama böyle bir imkanı yok. Evinden uzakta, yeni çamaşırı yok, o vaziyette namazını kılar.
Kılabilir, peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızın sonuna geldik, vaktimiz doldu. Hazırlamış olduğumuz ve dinleyicilerimizden gelen soruları cevaplandırmış olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Çok
amin,
sağ olun.
Sizden de.
Kıymetli dinleyenler, değerli izleyenler, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının sonuna gelmiş olduk. Bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın efendim.